Ayrım 16. Sayfa 257. 25. Son gün. Mehmet dedi ki, ışık geceleri de sönmediği için uyuyan adamın kolundaki saatten vakti kestirebiliyordum. Çok uzun süreden beri zamanla ölçme kavramıyla ilk kez ilişki kurmuştum. Saniyeleri, sonra dakikaları sayıyordum. Saat 4 oldu. Sonra 5. Sonra 6. Adam hala uyuyordu. Ama ben korkuyordum. Kapı açılır da onu alıp giderler diye ölümcül bir korku vardı içimde. Bu yüzden hafifçe koluna dokunarak uyandırdım. Önce nerede olduğunu anlayamadı. Herhalde bu saçlı sakallı adamı da çıkaramadı. Ama ancak bir iki saniye sürdü bu. Fısıldayarak, "Sabah oldu mister," dedim. "Belki şimdi sizi alıp götürürler." Saatine baktı. Yüzünü buruşturdu. Zorlukla doğruldu. Gece boyunca sert tahtada yatmış olmaktan dolayı tutulan eklemlerini açmaya çalıştı. Benden önce uyanmış olan kız yatağımın kenarına oturmuş sesleniyordu. "Uyan artık! Hadi! Uyan artık!" Daha uykuyla uyanıklık arası hayallerime dalamadan uyandırmıştı beni. "Bugün son günüm," dedi. "Gerçekten son günüm." Gözlerimi açtığımda bana ürkekçe baktığını gördüm. Herhalde sinirleneceğimi düşünüyordu ki böyle davranmasının nedenini açıkladı. "Dönmek zorundayım. Ailem zaten merak içinde, onları daha fazla oyalayamam. Kalkar gelirler. Hem ayağım da iyileşti artık. Hadi ne olur, Mehmet'in hikayesini tamamla artık. Gerekirse gündüz de anlat, gece de anlat. Ama yarın sabah erkenden ayrılıyorum." Sonra bir an durdu. Ve kendisi de pek inanmayarak, "Hikaye bitse de bitmese de," diye ekledi. Kendine iyice gelmiş, uykusu açılmış olan adam yine sedire oturdu. Ben de karşısına çömeldim. "Lütfen iyi dinleyin beni," dedim. "Yalvarırım iyi dinleyin. Çünkü dünyayla tek bağlantım sizsiniz. Bu garip hücreye atılalı bir yılı epey geçmiş. Neden dolayı atıldım, kim attı, burası neresi hiçbir fikrim yok. Belki de bu hücrede ölüme terk ettiler beni. Yalvarırım bana yardım edin. Sizi nasıl olsa çıkarırlar. Dışarıdakilere, her kimse onlar, beni anlatın. Suçumun ne olduğunu sorun ve yalvarırım Türkiye Büyükelçiliğine burada olduğumu bildirin. Yalvarırım, yalvarırım, yalvarırım." Amerikalı gazeteci sakin olmamı söyledi. Durumun zorluğunu görüyormuş. Kendisinin bir gün bile tahammül edemediği o pis hücrede bir yılı aşkın bir süre kalmak akıl dışıymış gerçekten. Bu yüzden elinden geleni yapacakmış. Ama önce sakinleşmeli ve ona kim olduğumu, buraya nasıl düştüğümü anlatmalıymışım. Her an kapı açılacak da tek umudumu elimden alıp götüreceklermiş gibi büyük bir korkuyla, ama kalan azıcık aklımı da başıma toplamaya çalışarak durumu özetlemeye çalıştım. "Adım Mehmet," dedim. "Soyadım Arslan. Elektrik mühendisiyim. Borisov şantiyesinde çalışıyorum." Önce İngilizceyi nereden bildiğimi sordu. Ankara'da önce TED adlı İngilizce eğitim veren bir lisede, sonra da Middle Eastern Technical University'de okuduğumu anlattım. "Demek Türksünüz," dedi. Başımı salladım. Düşünceli bir tavırla, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olarak Çeçenistan'ın bağımsızlık hareketine destek verdiğini, benim de belki bu yüzden hemen atıldım. Çeçenistan meselesiyle ilgilenmediğimi, son yıllardaki politik gelişmeleri izlemediğimi söyledim. Ayrıca Müslüman değilim, dedim. Nişanlımın gönlünü yapmak için Hristiyanlığa geçiş aşamasındayım. Yani formaliteler için bir yıl daha beklemem gerekiyordu ama Borisov'da kalbi Ortodoks olmuştum. Anlattıklarımın aklını daha da karıştırdığını, belki de bir meczupla konuşmakta olduğunu düşünüp benimle uğraşmaktan vazgeçme ihtimalinin belirdiğini görüyordum. Bu da beni delicesine bir korkuya sürüklüyordu. Amerikalı bir gazetecinin böyle bir davranışı delilik olarak yorumlayacağını bile bile adamın ayaklarına kapanmak istiyordum. Sanırım yaptım da. Ayaklarını geri çekti. Beni deli sanmamasını, her şeyi açıklayabileceğimi söyledim. Sonra mümkün olduğu kadar sakinleşerek başıma gelenleri özetlemeye başladım. Ama sözümü kesip dışarıda akrabalarımın veya beni arayan kimselerin olup olmadığını sordu. Var elbette dedim. Bir kardeşim olduğunu söyledim. Aynı şirkette inşaat mühendisi olarak çalıştığın bilgisini verip seni anlattım. Adı Ahmet Arslan dedim. İsimleri aklında tutup tutamayacağını sordum. Çünkü üzerinde kağıt kalem bırakmamışlar. Her şeyini almışlardı. Tutabileceğini söyledi. New York'ta 2. caddede gittiği bir Türk lokantasının sahibinin adı Mehmet'miş. Bu yüzden unutmazmış. Ahmet de mesela Ahmet Jamal'dan aklında kalsın dedim. Hani ünlü cazcı. Tamam dedi. Doğru ya. Ahmet beni herhalde deliler gibi aramıştır. Sadece o değil, şirket de, elçilik de aramıştır. Ayrıca nişanım ve şirket tercümanı da aramıştır. Ama demek ki izimi bulamamışlar dedim. Hala burada olduğuma göre. Bu hikaye Kafka'ya benzemeye başladı dedi. Kendi kendine mırıldanır gibi. Ama dedim, ortada ne şato var ne de bir dava. Sadece böceğe dönüşmüş bir adam olmamı Kafka'ya benzetebilirsiniz. O zaman yüzüme dikkatle baktı. Kaşlarını çattı. Bir süre düşündü. O anda beni artık ciddiye almaya başladığını anladım. Hikayemi özet olarak anlatmamı istedi. Ben de anlattım. Borisov'u, seni, Olga'yı, Ludmilla'yı, Hristiyan olma gayretlerimi, Soçi'ye gitme planımızı ve Şeremetyevo Havaalanı'nda başıma gelenleri özetledim. Hem sakin olmaya çalışıyor, hem de işe yarayacak hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamaya dikkat ediyordum. Dışarıdaki dünya ile aramdaki tek bağı yormamaya, bıktırmamaya, sinirlendirmemeye dikkat ediyordum. Bir de zaman baskısı altındaydım elbette. Her an kapı açılabilir ve adının Harry olduğunu öğrendiğim gazeteci beni orada sonsuza kadar yalnız bırakıp gidebilirdi. O sırada kapıda bir anahtar döndü. İkimiz de irkildik. Kendimizi hikayeye öylesine kaptırmıştık ki bir zaman ve mekan kayması yaşadık. Nerede olduğumuzu kavrayamadık. Aşağıdan Hatice Hanım seslendi. "Günaydın, ben geldim," dedi. "Bir de misafir getirdim." Bu misafir de nereden çıkmıştı şimdi? Kız endişeyle yüzüme baktı. Ellerimi iki yana açarak benim de bilmediğimi anlatmaya çalıştım. Sonra ikinci kat trabzanından aşağı baktım. Hatice Hanım papuçlarını çıkarıyordu. Yanında da oğlu Muharrem vardı. Demek ki misafir dediği oydu. Derslere tekrar başlamamızı istiyordu ama ben bugün çok meşgul olduğumu, Muharrem'in ertesi gün gelmesini söyleyerek savdım onu. Pudima körüleri için randevu almak, önceden geleceğini bildirmek falan gibi şeyler söz konusu olmadığı için Hatice Hanım'ın bu davranışı son derece doğaldı. Ama bugün Muharrem'i ayıracak vaktim yoktu. Hatice Hanım sessiz sedasız kendi işlerini yapabilirdi. Ama Muharrem'e ders verecek olsam, kızın zaten taşmış olan sabrı nelere yol açardı kim bilir. Oğlan sessizce gitti. Hatice Hanım bize kahve getirdi. Sonra işlerine gömüldü. Böylece ben de kardeşimin hikayesini anlatmaya devam edebildim. Amerikalının aklında kalabileceğini umarak her şeyi anlattım. Adamın pek de şaşırmadığını görebiliyordum. Ne de olsa savaş muhabiriydi. Neler yaşamıştı kim bilir. Savaşlarda, devletler arası çatışmalarda insanların sinek kadar değer taşımadığını biliyordu. Anlattıklarım bitince bir süre düşündü. Bu durumda tahmin yapmam doğru olmaz dedi. Ama ben yine de başınıza gelenlerin Müslüman olmanızla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Siz ne kadar kalbi Hristiyanlık peşinde olursanız olun, pasaportunuzda İslam yazmıyor mu? Ayrıca esmersiniz. Adınız da Müslüman adı. Bütün bunlar suç mu? Diye sordum. Bence elbette değil. Ama demek ki bazı insanlar için suç. ya da en azından kuşkulanmak için bir sebep. Yine de bu işin içinde bir tuhaflık var. Durun bakalım, anlarız herhalde. Dışarı çıkar çıkmaz beni unutur diye bir korku kapladı içimi. Gözlerinin içine baktım. Ne olur unutmayın beni burada dedim. Söz veriyorum dedi. Ölene kadar kapı açılıp da onu alıp götürürlerken bu sözü tekrarladı. Gözlerimin içine bakarak söz veriyorum dedi. Sonra hücremin yalnızlığına geri gömüldüm. Henry gittikten sonra saatler daha zor geçmeye başladı. Çünkü insan hiçbir umut beslemediği zaman durumu kabullenebiliyor. Ama kapkara bulutlar arasından iğne ucu kadar kendini gösteren bir güneş ışını belirince bütün dünyası o ışığa bağlı kalıyor. Ben de umutlanmıştım. Ve bu bana iyi gelmemişti. Hep kapıya yaklaşacak adamları bekliyordum. Ama ne yazık ki buldoktan başkası gelmiyordu. Yine zaman kavramını yitirmeye başladım. Ne zaman gece, ne zaman gündüz anlamıyordum. Süratle hayvanlığa doğru alçalıyordum. Arada bir daldığım ateşli uykulardan sıçrayarak uyanıyor, Henry diye birinin hiçbir zaman gelmediği, her şeyin benim zihnimin içinde olup bittiği sarnısına kapılıyordum. Hatta bundan emin oluyordum. Böyle ne kadar geçti bilmiyorum. Bir gün, hiç beklemediğim bir anda kapı açıldı. İçeri o buldokla birlikte bir subay girdi. Rusça bir şeyler söylediler. Davay davay demelerinden ayağa kalkıp onlarla gitmem gerektiği gibi bir şey çıkardım. Çünkü elleriyle açık kapıyı gösteriyorlardı. Korka korka koridora çıktım. Yürüdük. Sağdaki bir başka koridora döndük. Bir süre sonra beni bir odaya soktular. Gözlerim binlerce jiletle kesilir gibi oldu. Çünkü odanın camlarından gün ışığı doluyordu içeriye. Hiçbir şey göremedim. Ellerimle gözlerimi kapattım. Bir ses. Ağlama, her şey geçti artık dedi. Oysa ben ağlamıyordum ki. Sadece ışığa tahammül edemeyen gözlerimden yaşlar akıyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan bu değildi. Birisi bu sözleri Türkçe söylemişti bana. Onca zaman sonra ilk kez Türkçe duyuyordum. Bir süre bunu algılamakta zorluk çektim. Ellerimi gözlerimden usul usul çekerken karşındaki silüeti görmeye çabaladım. Genç, takım elbiseli, düzgün bir adamdı. Elini uzatıyordu sıkmam için. Ben de titreyen elimi ona uzattım. Sonra aydınlığa biraz daha alışan gözlerimle odanın diğer köşelerine baktım. Bir masanın arkasında iri yarı bir Rus subayı oturuyordu. Yandaki pencereden bir ışık vuruyordu yüzüne. Dışarıda bembeyaz pamuk gibi yumuşacık bir kar yağmaktaydı. Oda sıcaktı. Türkçe konuşan kişi adının Nazım olduğunu söyledi. Türk konsolosluğunda mahalli memurmuş. Durumumu bildirmişler. Bana yardım etmeye gelmiş. Rus subay masasının önündeki iki sandalyeye oturmamız için yer gösterdi. Oturdum. Çay söyledi, içtim. Anlattılar, dinledim. Rüyada gibiydim. Nazım Bey, albayım sizden özür diliyor dedi. Bir yanlışlık olmuş. Nasıl bir yanlışlık dedim. Biraz sonra buradan çıkıp gideceğiz, yolda anlatırım. Oradan bir an önce çıkıp gitme heyecanı, merakımı da bastırdı. Çayı içtikten sonra bazı evrakları imzaladım. Giysilerimi, cüzdanımı, pasaportumu geri verdiler. Bir başka odada giyindim ve o binadan çıktık. Hava soğuk, temiz ve akıl almayacak kadar tazeydi. Çevredeki ormanların kar altında olduğunu görebiliyordum. Ama bulunduğumuz yer balçık çamurdu. Yerlerde tank paletleri iz bırakmıştı. Askeri araçlar gidip geliyor, yakında bir yerden uçaklar inip kalkıyordu. Nazım Bey'in Lada arabasına bindik. Garnizondan çıktık. Karlı yollardan bir yere doğru gitmeye başladık. Nereye gittiğimizi sordum. Grozny'ye dedi Nazım Bey. Sizi bu akşam orada misafir edelim. Kendinize gelin. Sonra yarın nereye isterseniz gidersiniz. Yani tamamen özgür müyüm artık diye sordum. Kalbimin çarpıntısından az daha yanıtı duyamayacaktım. O kısacık süreyi büyük bir heyecanla bekledikten sonra duydum. "Tamamen özgürsünüz," dedi ve anlattı. Çeçenistan'ın bağımsızlık mücadelesi Çarlık döneminden beri sürüp gidiyormuş. O sıralarda da hız kazanmış. Birçok Çeçen komutan, bazı Arap kökten dincilerin de yardımıyla örgütleniyor, Rus kuvvetlerine zarar verici gerilla faaliyetlerinde bulunuyorlarmış. Bunlardan biri de Muhammed Arslan olmuş. "Muhammed Arslan ol mu?" dedim hayretle. "Evet," dedi. "Maalesef aynı isim. Çünkü Rus istihbaratı Türklerin kullandığı Mehmet isminin aslında Muhammed olduğunu biliyor. İsimleriniz aynı, Muhammed Arslanov. Ama iş bununla da bitmiyor." İç cebinden bir gazete küpürü çıkarıp uzattı Nazım Bey. Kiril alfabesiyle yazıldığı için bir şeyi anlamadığım yazıların arasında bir grup Çeçen komutanının resmi vardı. Ve sağdan üçüncü adam bana çok benziyordu. "Bu mu Muhammed Arslanov?" dedim. "Evet," diyerek başını salladı. "Talihsizliği görüyor musunuz? Hem isminiz aynı, hem de görünüşünüz çok benziyor." Aldığım her bilgi kafama tokmak gibi iniyordu. Bu kadar basit miydi yani her şey? Sadece bir benzerlik yüzünden mi başıma bunlar gelmişti? Nazım Bey'in anlattıklarına göre Şeremetiye ve havaalanında beni Muhammed Arslanov sandıkları için almışlar, askeri bir uçakla sorgulamak için Grozny garnizonuna getirip hücreye atmışlar. "Peki," dedim, "niye sorgulamadılar?" "Gerek kalmamış." "Niye?" "Çünkü sizi aldıktan aşağı yukarı bir hafta sonra Muhammed Arslanov Rus komando birlikleri tarafından öldürülmüş." Bu sırada Grozny'ye yaklaşıyorduk. Şehrin ilk evleri başlamıştı. "Madem adam öldürülmüş, o zaman niye beni serbest bırakmamışlar?" Nazım Bey arabayı küçük, eski bir otelin önünde durdurdu. Motoru susturdu. Bana dönüp, "Hayret edeceksiniz ama," dedi. "Unutmuşlar." "Nasıl?" "Evet, unutmuşlar. Galiba tutulduğunuz birimde bazı istihbarat yöneticileri de değişmiş. Bir ara idari bir boşluk oluşmuş. Savaş ve rejimin çöküşü bir arada..." Gerçekten açıklaması zor bir durumdu. Nazım Bey hem neler olduğunu biliyor, hem de bu inanılmaz durumu kelimelere dökmekte zorlanıyordu. "Nasıl?" diyerek ben de sürekli aynı soruyu soruyordum. "Neden dolayı orada olduğunuz unutulmuş, Arslanov dosyası kapanmış ve siz hücrede öylece kalmışsınız? O Amerikalı gazeteciden Allah razı olsun. Yoksa belki de ömrünüzün sonuna kadar kalacaktınız orada." Bu sözler üzerine beni bir titreme aldı. Yaşadığım korkunç şeylere mi, yoksa bunların bu kadar saçma sapan bir şey yüzünden başıma geldiğine mi yanayım bilemedim. Şaşkın ve iyice sersemlemiş durumdayken Nazım Bey beni aldı. O basit otele kaydımı yaptırdı. Odaya çıkardı. "Biraz dinlenin. Akşam yemeği için gelip sizi alacağım," dedi ve gitti. Basit eşyalarla döşenmiş o otel odasının gözüme cennet gibi göründüğünü tahmin edersin. Hem de ne cennet. Uzun süredir yumuşak bir şeye değmemiş olan ellerim, yatağı, yastıkları, perdeleri okşuyor, unuttuğu bir hazzı tekrar yakalamak istiyordu. Hapisten çıkarken verdikleri eşyalarımı ilk kez görüyormuş gibi karıştırıp aradığım telefon numaralarını buldum. Resepsiyonu aradım. Telefon etmek istediğimi söyledim. Ama o sırada İngilizce bilen biri yoktu orada. Bunun üzerine komodinin üstünde duran küçük bloknota Borisov'daki numaraları yazdım. Senin, Dinç abinin, Ludmilla'nın numaralarıydı bunlar. Olga'nın evinde telefon olmadığı için onu aramam mümkün değildi. Aşağı indim. Resepsiyondaki adama numaraları gösterdim. Elimle telefon etme işareti yaparak birkaç kez "Telefon, telefon, Pajalusta, Borisov, Belarusya, Spasiba," dedim. Adam umutsuz bir ifade takınarak bir şeyler söyledi. Ama yine de anlamadım ben tabii. Başını sallayarak bankodaki telefonun kadranını çevirdi. Biraz bekledikten sonra Rusça bir şeyler konuştu. Galiba verdiğim numaraları yazdı. Sovyetler Birliği'nde telefon etmenin kolay bir iş olmadığını, Bazen saatlerce beklemek gerektiğini biliyordum. Ama başka çarem yoktu. Tekrar odaya çıktım. Banyoya girdim. Ucuz beyaz fayanslarla döşeli o sefil banyo gözüme bir uzay gemisi kadar parlak görünüyordu. Soyundum. Aynada kendime baktım. Saçları omuzlarına dökülen, sakalı göbeğine kadar uzamış, kaburgaları sayılan bu bir deri bir kemik adam benden çok Muhammed Arslanov'a benziyordu gerçekten. Sıcak suyla doldurduğum küvete girerken bütün bedenim, bütün hücrelerim sızlıyordu. Yeniden doğmak üzere ana rahmine gömülür gibi sıcak suyun şefkatine bıraktım kendimi. Ve o anda hayır söylemekten çekinmeyeceğim, içim boşaldı. Hüngür hüngür ağladım. Bu duygu boşalması biraz iyi gelmiş olmalı ki neler yapmam gerektiğini düşünmeye başlayabildim. İlk uçakla Borisov'a gidecektim elbette ve Olga'yı bulacaktım. İşaret parmağımın ucundaki nasırlaşmış yaranın ve hiçbir zaman nasırlanmayacak olan kalbimdeki yaranın sürekli hatırlattığı Olga'yı. Saçlarımı ve sakalımı sabunla yıkadım. O kadar kirlenmişti ki önce sabunu köpürtemedim bile. Üst üste 3 kez yıkamam gerekti. Banyodan çıkarken sanki birkaç kilo hafiflemiş gibiydim. Küvetin suyu ise simsiyah kesilmişti. Küvetin deliğinden döne döne giden bu zifiri şey, belki de hayatımdaki en karanlık dönemin bittiğini müjdeliyordu. Banyodayken kulağım hep telefon zilindeydi. Ama çalmadı. Kendimi yumuşak yatağa bıraktım. Bedenim alışık olmadığı bir deneyim yaşıyordu. Uyumuşum. Odanın telefonuyla uyandım. İçim ürperdi. Kendimi hücrede sandım birden. Sanki buldog kapının sürgü penceresini çekiyordu. O yal gibi yemeği uzatacaktı. Ama karanlığa gömülmüş rahat odel odasında olduğumu anlayınca yatıştım. Nazım Bey arıyordu. Lobide beklemekteydi beni. Bu iyi kalpli genç adam dışarı çıkınca o korkunç çeçen soğuğunda donmamam için bana evinden bir battaniye getirmişti. Kusura bakmamamı söylüyordu. Çünkü boylarımız çok farklı olduğu için benden 20 santim kadar kısaydı, bana uygun bir palto, gocuk bulamamış evde. Şimdilik bu battaniyeyi omuzlarıma atarak idare etsem iyi olurmuş. Çünkü o gece hava -18 dereceymiş. Kahverengi battaniyeyi bir pelerin gibi omuzlarıma attım. Her şey için teşekkür borçlu olduğumu söyledim. Sonra arabasıyla beni bir lokantaya götürdü. Masaya oturmuş yemek yemekte olan, içki içen, konuşan, gülen, temiz giysiler içindeki insanlara hayretle baktım. Biz de bir masaya oturduk. Nazım Bey birçok yemekle bir şişe kırmızı şarap getirtti. Başımdan geçenlere çok üzüldüğünü söyledi. O akşam tahmin edebileceğin gibi dostça bir sohbetle, tadını unuttuğum lezzetlerle ve başımı döndüren şarabın yarattığı hoş atmosferle geçti. Yalnız Nazım Bey'in dilinin altında bir şey var da söyleyemiyor gibi geldi bana. Birkaç kez ağzından laf almaya çalıştım. Ama sözü ustaça çevirerek hep beni konuşturmaya uğraştı. Nedense ona her şeyi anlatmak içinden gelmiyordu. Gerektiği kadarını anlattım. Masadan kalkmadan önce ertesi gün Borisov'a en kolay nasıl gidilebileceğini araştırmasını rica ettim. Herhalde yine Moskova aktarmalı bir uçak olacaktı. İlk uçağa binmek istiyordum. Acaba bana yardımcı olur muydu? Cüzdanımı geri verdikleri için param vardı. Hatta bilet parasını şimdiden verebilirdim. İlk uçağı ayarlayacağına söz verdi. Sabah havaalanı açılır açılmaz araştıracaktı. Belki de sabah siz tıraş olana kadar hallederim ben bu işi dedi gülerek. Tıraş olmayacağımı söyledim. Yani saçınızı sakalınızı kesmeyecek misiniz diye sordu. Pasaportunuzda eski resminizi gördüm de daha iyiymiş sanki. Hayır dedim. Kesmeyeceğim. Böyle çok tuhaf göründüğümü biliyorum. Ama yine de kesmeyeceğim. Sebebini sorabilir miyim dedi. Hücrede çektiklerinizi hatırlatsın diye mi kesmeyeceksiniz? Ben olsam ilk iş bunlardan kurtulurdum. Belki de haklısınız dedim. Ama otelde aynaya baktığımda o uzun saç ve sakalın beni ikonlarda görülen Hristiyan azizlerine benzettiğini fark etmiştim. Sanki sırtıma bir çuval geçirsem, elime de bir asa alsam, tarihten gelen birine benzeyecektim. Belki de bu halim, inançlı bir Ortodoks olan zavallı nişanımın daha çok hoşuna gider. Ona soracağım diye ekledim. Bunun üzerine ürkek bir tavırla sordu. Nişanlınızın adını sorabilir miyim? Dedi. Elbette diye cevap verdim. Olga Pavlovna. Birden kalkmış olduğu sandalyeye geri oturdu. Oh, dedi. Bunun şerefine bir konyak içmemiz gerektiğini, içmeden kesinlikle beni bırakmayacağını söyleyerek garsona seslendi. Büyük bir dertten kurtulmuş gibi bir hali vardı. Konyak kadehlerimizi tokuşturup Rus usulü kafamıza diktikten sonra neler olduğunu sordum. Olga der demez niye bu kadar memnun olmuştu? İşte o zaman söyledi. Beni almak için askeri üsse gelirken komutana elçilik kontenjanından iki şişe halis viski götürmüş. Albay da ona dostluk göstererek neler olup bittiğini anlatmış. Dolayısıyla bana söylemeye korktuğu bir şey daha biliyormuş. Ama bu bilgiyi gizli tutmuş. Aşırı derecede kırılmamdan, yaralanmamdan korkmuş. Ama nişanlımın adının Olga olduğunu öğrenince rahatlamış. Çünkü beni Moskova havaalanında Muhammed Arslanov olarak ihbar eden kişinin bir kadın olduğunu öğrenince bu işi nişanlımın yaptığını düşünmüş. Ama çok şükür öyle bir durum yokmuş ortada. Duyduklarımı anlamakta zorluk çekerek ve gerek içkiden gerek olayların hızından kulaklarım çınlayarak "Peki kimmiş bu kadın?" diye sorduğumda aldığım cevap kanımı dondurdu. "Çünkü Nazım Bey, Ludmilla," dedi. "Sizi Ludmilla adlı bir kadın ihbar etmiş. Ludmilla diye birini tanıyor musunuz?" Daha önce hiç kalp krizi geçirmemiştim. Ama herhalde o anda hissettiklerim kalp krizi gibi bir şey olmalıydı. Eğer o sırada Hatice Hanım bize yemeğin hazır olduğunu söylemek için seslenmese, karşındaki kız da kalp krizi deneyimi yaşayacak gibi gelmişti. Ludmilla mı? Ludmilla mı? Demek Ludmilla ha. Vay be. Peki sebep neymiş? Niye yapmış? Neden yapmış? Diye tekrarlayıp duruyordu. Yanaklarına kan hücum etmişti. Sersemlemiş gibiydi. Sen bu hale geliyorsan, bir de Mehmet'i düşün dedim. Aklını yitirmediğine şükretmek gerekir. Bir şey demeden hak verdiğini belli edecek şekilde başını salladı. Bunları anlatmanın bana da ne kadar zor geldiğini anlayacağını umarım dedim. Yoruluyorum. Mehmet'in çektiklerini tekrar hatırlamak zor geliyor. Bu yüzden şimdi biraz ara verelim. Yemek yiyelim. Sonra devam ederiz. Ama diye itiraz edecek oldu ve sustu.